Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es salatu ve's selamü aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyiden evvelin ve'l-ahirin. Ve-selamun alel-mürselin. Ve'l-hamdülillahi rabbil alemin. Gül Sohbetleri programımızda Anneleri Gülistan'ının Hazreti Sevde Binti Zem'a annemiz Gülistan'ı 10. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak programa başlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi Mekke döneminin her türlü sıkıntılarını yaşayan sahabiler arasında Hazreti Sevde annemiz de var. Bu ana kadar 9 bölüm halinde bunları paylaştık. Kaldığımız yerden yine hayırlara vesile olması dileğiyle devam ediyoruz efendim. Hazreti Sevde annemiz radıyallahu anha en zor günleri yaşıyoruz derken bunu söylemişti daha önceki programda görmüştük. En zor günleri yaşıyoruz derken çok daha zor günlerin geleceğini de haber veriyor gibiydi. Çok daha zor günlerin geleceğini de haber veriyor gibiydi. İşte şimdi bu zorun zoruna düşmüştü. Resulullah Aleyhisselam'dan sürekli haberdar olmak istediği halde ondan haberdar olamıyordu bir türlü. Geçen haftayı dinleyemeyen kardeşlerimi hatırlatayım. Resulullah Aleyhisselam ile Hazreti Ebubekir hicret maksadıyla Mekke'den çıktılar. Henüz daha Sevr'e gittiler yani. O bölüm. O yüzden haber alamıyor. Diğer taraftan merak etmemeleri için her fırsatta ev halkına malumat ulaştırmaya itina gösteren Resulullah Aleyhisselam onların endişelerini gidermeye çalışıyordu. Fakat her an mümkün olmuyordu bu. İki boyut görüyoruz burada kıymetli dinleyenlerim. Bizim konumuz Sevde annemiz olduğu için Sevde anne boyutuyla gidiyoruz. Resulullah Aleyhisselam hicret için çıktı evinden. Ayrıntıya girmiyorum. Konum Sevde anne çünkü. İstiyor ki yani şuraya gitti, şurada gizlendi, şuraya vardı, şuraya gitti, şu oldu, bu oldu. Her şeyi bütün ayrıntılarıyla beraber bilmek istiyor Sevde annemiz. Merak ediyor çünkü çok zor günler. Resulullah Aleyhisselam'da gelişmeleri fırsat buldukça, ortam oluştukça evine bilgi veriyor, onu haberdar ediyor. Yani bir tarafta merak eden bir anneyi, merak edilen bir peygamberi görüyoruz. Diğer tarafta merak eden bir hanımın, merak edilen kocası tarafından kendisine tabii fırsatlar oluştukça malumat iletilmesini görüyoruz. O yüzden yani çok zor günler. Resulullah Aleyhisselam'ı ellerinden kaçırma korkusu bütün müşrikleri deli edip çılgına çeviriyordu. O var, bunu görüyor Sevde annemiz. Resulullah Aleyhisselam'ı ellerinden kaçırma korkusu bütün müşrikleri deli edip çılgına çeviriyordu. Artan bir öfkeyle evleri, sokakları, dağları, tepeleri, her tarafı tekrar tekrar arıyorlar. Olabilecek her yeri, en ince noktasına kadar gözden geçiriyorlar. Öyle ki aramadık yer, sormadık kişi bırakmıyorlar. Bütün bunları görüyor annemiz. Dahası var. O yüzden çok zorlu günler. Bir yandan da adamlarından en acımasızlarını silahlandırıp en hızlı koşan atlardan vererek çevreye salıyorlar müşrikler. Aynı zamanda uzak yakın demeden çevredeki su kuyularına ve saklanabilecekleri her yere adamlarını gönderip Resulullah Aleyhisselam'ı yakalayana veya yerini haber verene, ihbar edene büyük ödüller vereceklerini vaat ediyorlar. Sadece Mekke çevresine değil, sahil şeridine de adamlarını saldılar. Bu kadar titiz aramalarına rağmen en küçük bir iz, bir işaret, bir ipucu dahi bulamamışlar. Her biri sinir küpüne dönmüştü. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam elbette ki Allah'a güvenme noktasında her alanda olduğu gibi Allah'a güvenme noktasında da elbette ki bütün insanlardan üstündür, öndedir. Buna rağmen çok ciddi şekilde tedbirler aldığını görüyoruz Aleyhisselam'ın. Konum Resulullah'ın hicreti değil, bu esnada Sevde annemizin endişeleri olduğu için hicretin ayrıntılarına girmiyorum. O yüzden ne oluyor diye sormanız, bunu rica ediyorum sizden. Şimdi bir taraftan yani bütün devlet gücüyle hareket ediyor müşrikler. Ve birkaç kişiyi yakalayacak bir gücü elde edemiyor. Tabii kızıyorlar. Kutlu yolcuları böyle bulamayacaklarını anlayan hain müşrikler neticede tellallar çıkarıp korkunç yönlendirmeye kalkıştılar. Şimdi bu sesi duyuyor Hazreti Sevde anne. 100 deve böyle giriş yapıyorlar. 100 deve tam 100 deve kazanmak isteyen var mı? Girişi görüyor musun? Nasıl tahrik ediyor? 100 deve tam 100 deve kazanmak isteyen var mı? Onları bulana 100 deve ödül vereceğiz. Tam 100 deve. Bulana, yerini bilene, ölü veya diri getirene 100 develik büyük ödül verilecek. Tam 100 deve. Ödül gerçekten çok büyüktü. Yani 100 deve, bugün 100 araba düşünün. Ödül bu. Bu iki büyük insanın başına Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer çok büyük bir ödül konmuştu. Tam 100 deve. Kim istemezdi ki bunu? Böylesine büyük servet kimin aklını başından almazdı ki? 100 develik bu büyük ödül 7'den 70'e bütün herkesi harekete geçirecek kadar büyük bir servetti. Nitekim 100 develik büyük ödülü duyan herkes silahlandığı gibi hemen sokaklara döküldü. Arama tarama için sadece Mekke ve çevresi değil Mekke dışındaki kabilelere de haber uçuruldu. Böylece bütün yollar bir anda tutulmuş oldu. O kadar sıkı tedbirler alıyorlardı ki kuş olsalar uçurmayacaklardı. Sevde annemiz bütün bunları duydukça, bu kötü haberleri aldıkça, "Ya Rabbi onlara muhafaza et" diye dua etmekten başka yapacak bir şey olmuyor. Tabii çok endişeleniyor. Onları bulanlara 100 develik büyük ödülü vereceklerini tellallar vasıtasıyla şehrin her tarafında ilan ettirmişlerdi. Buna rağmen hiç durmadan bir yandan arama tarama devam ediyor, bir yandan da sürekli tellallar aynı ilanı yaparak milleti tahrik ediyorlardı. Böylece bu büyük ödülü elde etmek için hainler bir yana, ne kadar hırsız, arsız, katil, canavar ve çapulcu varsa hepsi bu kutlu yolcuların peşine düştü kıymetli dinleyenlerim. Sevde annemiz radıyallahu anha, müşriklerin böylesine bütün herkesi ayaklandıracak bir şekilde ortalığı alabildiğine kışkırttıklarını duydukça korku ve endişeleri de o nispette artıyordu tabi. Gönlü yanık, yüzü yaşlı öyle dua ediyordu ki bu silaha karşı koyacak silah yoktu. Bu öyle bir güçtü ki dua gücünün önünde hiçbir güç de yoktu. Ancak her türlü tedbiri aldıktan, bütün çalışmaları yaptıktan sonra yapılan dua. Bunu hemen söyleyelim. Yani bir işimiz var, işimiz dua ile olmuyor. Biz gücümüz ölçüsünde yapmamız gerekenleri yapacak. Bu arada mutlaka dua da edeceğiz. Duasız da olmaz. Bunu iyi anlamak lazım. Sadece bir köşeye sinip dua etmek değil, ne yapacağız şimdi diye delicesine hareketler yapan basit biri değil, yapması gerekeni yapan bir hanımefendiydi o. Hazreti Sevde binti Zem'a annemiz. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı bulmak için her yola başvuran müşrikler usta iz sürücüler de tutmuş, bir yandan da sürekli iz sürüp takip ediyorlardı. İz sürücüler silahlı katillere yol göstermek için en ince ayrıntıları bile inceliyorlardı. Bunu da haber alıyor Sevda annemiz. Her yönden pür dikkat kesiliyor. Canavarların bunca taşkınlıkları karşısında ciddi bir endişeye kapıldı. Hazreti Abdullah bin Ebu Bekir gelip malumat verinceye kadar nefes bile alamaz bir hale gelmişti. Endişe verici olmakla birlikte selamete ereceklerine dair emareler olan bu güzel gelişmeleri gelip haber veriyordu. Abdullah bin Ebu Bekir radıyallahu anh. Peki nedir durum? Biraz o konuda sizi bilgilendireyim kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam ile Hazreti Ebu Bekir Perşembe günü geceleyin Sevr istikametine doğru yola çıkmışlardı. Aynı gece Sevr mağarasına girmişlerdi. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah, Hazreti Abdullah çocuk genç yarası bir yaşta olduğu halde çok anlayışlı, çok da becerikli biriydi. Babasının emri üzerine her gece Sevr mağarasına gelerek onlarla beraber geceler Mekke'de gelişen olayları, Mekke'de gelişen ne kadar olay varsa bütün diyelim biz buna, Mekke'de gelişen bütün olayları detaylarıyla beraber anlatır, Sevr vakti yanlarından ayrılır, Mekke'de gecelemiş gibi bir izlenim verirdi. Biliyor musunuz planı? Gündüzün de müşriklerin arasına girer, onlarla birlikte bulunur, onların konuşmalarını, danışmanlarını, Peygamberimiz Aleyhisselam ve Hazreti Bekir hakkında söylenen şeyleri dinler, müşriklerin hile ve tuzaklarından da duyduklarını iyice beller, gece tekrar girip onlara haber verirdi. Hazreti Abdullah bu yönüyle çok genç yaşta istihbarat hizmetini üstlenmiş ve büyük bir başarıyla sürdürmüştü. İşte bu Abdullah'ın bir görevi de Mekke'ye geldiği zaman müşriklere belli etmeden Sevda annemize de efendim kendi annesine kız kardeşi Hazreti Ayşe annemize Mekke'de kalanlar var. Onlara da bu malumatı taşırdı. Ama gerçekten çok dikkatli, itinalı bir şekilde. Şimdi burada lütfen dikkat edin. Peygamberimiz Aleyhisselam, benim başım zaten dertte, hele bunları bir savayım, bilgi veririm demiyor. Her fırsatta eve haber ulaştırmaya çalışıyor. Diğer tarafta Sevde annemiz bilgi alacağım diye onları riske atmıyor. Farkında mıyız? Müslümanın duruşunu görmemiz lazım. Bilgi alacağım, malumat alacağım diye kutlu yolcuları riske atmıyor. Denge çok güzel sağlanıyor. Peki bu Abdullah gidip gelirken yani nasıl görmüyorlar diye aklınıza gelebilir. Onu da şöyle kısa bir açayım. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın azatlısı olan Hazreti Amir bin Füheyre radıyallahu anh, Hazreti Ebubekir'e ait koyunları Mekkelilerin çobanlarıyla birlikte yayardı. Şimdi Hazreti Ebubekir'in Peygamberimiz ile beraber gittiğini düşünüyorlar. Ancak sürüsü duruyor orada. İşte bu onlar yanıltıyor. Gitse sürüyü götürürdü. Yoksa buna el koyarız. Yani çok usta bir burada şey görüyoruz yani uygulamaları. İşte Amr bin Füheyre bu sürüyü diğer çobanlarla beraber yayıyor. Sabahleyin onlarla birlikte çıkıyor. Akşam dönüşte ise koyunlarının yürüyüşünü biraz ağırlaştırıp çobanlardan geri kalıyor. Gece karanlığı basınca koyunlarını Sevre yönlendiriyor. Orada Hazreti Ebubekir, Hazreti Peygamber yani iki sultan ihtiyaçları olan sütü bu koyunlardan sağıp alırlardı. Evet. Sağmal, bol sütlü koyunlardan sağılan süt içine güneşte kızmış taş konularak ısıtılır. Böylece taze süt içecek gecelerlerdi. Şimdi bu ifade aynı zamanda bazı zamanlar gündüzü de oraya uğradığını gösterir. Amir bin Füheyre gecenin sonuna doğru koyunlarını alıp götürürdü. Sabahleyin erkenden Mekke'ye dönen Abdullah'ın ayak izlerini de arkasından götürdüğü koyunların izleriyle siler, belirsiz eder. Ortalıkta Mekke çobanlarla beraber sabahlar. Çobanlar da bu işin farkına varamazlardı. Görüyor muyuz? Gerçekten çok usta bir taktik. Kıymetli dinleyenlerim, çok usta bir taktik. Aleyhisselam Hazreti Ebubekir ile beraber bu planı yapmış, plan uygulanıyor. Bir de çok zor bir şey var. Hatta zorun zoru bir şey. Hazreti Ebubekir'in kızı Hazreti Esma da büyük işler yapıyor. Hazreti Zübeyir bin Avvam'la evli. Resulullah'ın talimatıyla Zübeyir radıyallahu anh Medine'ye gitti. O yok. Esma radıyallahu anh'a kaldı. Ve o günlerde de hamile. Ciddi bir şekilde hamile. Buna rağmen onun da görevi var. Çünkü böyle bir kadından kimse şüphelenmeyecek. O da bir vazife icra ediyor. Yolun uzaklığı, dağın tepesine çıkmanın zorluğu yanında bir de bunca tehlikesine rağmen Sevr mağarasına yemek götürürdü. Hazreti Esma binti Ebubekir radıyallahu anhuma. Yani herkes bir faaliyet yapıyor. Resulullah aleyhisselam yol arkadaşıyla beraber Sevr'deyken bu kadar haber alan aile efradı kısmi rahatlama yaşamakla beraber endişeleri de artıyordu. Şimdi aradan 3 gün geçti. Bu şekilde 3 gün geçti aradan. Hocam nereden biliyorsunuz 3 gün geçtiğini? Notlarından aldığım için biliyorum ama söyleyeyim. Peygamber aleyhisselam Hazreti Ali'ye talimatlar vermişti. Benim yanıma yat, şu örtümü örtün, şu emanetleri sahiplerine teslim et. 3 gün sonra Medine'ye gel. Benim konum Sevde annemiz olduğu için bu ayrıntıların hiçbirine girmiyorum. Ancak Hazreti Ali'nin ilanı ile Sevde annenin ifadesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ey insanlar! Beni dinleyin. Ben Ebu Talip oğlu Ali'yim. Resulullah Aleyhisselam'ın verdiği görev için burada olup size sesleniyorum. Resulullah'ın yanında kimin bir emaneti varsa gelip onu benden alsın. Resulullah'ın yanında kimin bir emaneti varsa gelip onu benden alsın. Resulullah Aleyhisselam sizin ona emanet ettiğiniz kıymetli eşyalarınızı size teslim etmem için o da bana emanet etti. Ey emanet sahipleri, gelip o emanetlerinizi alın. Gelip o emanetlerinizi alın. Bu sesi duyunca Sevda annemiz elhamdülillah, elhamdülillah, Resulullah ve yol arkadaşları kurtulmuşlar. Ha? Sevda annemiz radıyallahu anh'a Hazreti Ali'nin radıyallahu anh bu ilanını duyunca elhamdülillah, Resulullah ve yol arkadaşları kurtulmuşlar dedikten sonra ne yapacak? Ne yapmamız gerekiyor? Şükür secdesine kapandı. Oh be, kurtulduk diyoruz biz değil mi? Oh be, rahat bir nefes aldık diyoruz. Diyelim yine de. Ama bir güzel şeyle karşı karşıya kaldığımızda şükür namazı, hiç olmazsa bir şükür secdesi lazım. Şimdi efendim, Resulullah Aleyhisselam'ın İslam'ı tebliğ etmesi, bu esnada çektikleri şeyler, yaşadıkları hadiseler anlatılırken, hayatı onunla beraber paylaşan hanımlarını ondan koparırsak haksızlık etmiş oluruz. Bunu sık sık söylüyorum zaten. İşte burada da onu görüyoruz. Aleyhisselam gerçekten ölüm çemberinden geçiyor. Buna rağmen evine haber gönderebilecek fırsatı bulduğu an bunu değerlendiriyor. Diğer tarafta Resulullah Aleyhisselam'ın hicret yolculuğu, yani Mekke'den çıkışı, Sevr'de saklanışı vesaire, bu kritik, yani kriz gibi bir an. Böyle bir anda Sevde annemiz de merak adına onları riske atıp tehlikeye düşürmüyor. Yani her iki tarafın da hadiseyi nasıl güzel götürdüğünü, bugünkü deyimle krizi nasıl yönettiğini görürüz. Burada kriz ciddi bir şekilde yönetilmiştir. Ve hanımıyla, erkeğiyle, genç kızıyla, çocuğuyla örnekleri gördük. Hatta o günlerde hamile olduğu halde Hazreti Esma'nın tavrı, yani her birinin çok farklı hizmetleri söz konusu. Zorluklar, sıkıntılar arttıkça tesbihatlar, zikirler, sabır duaları artacak. Tedbirlerimiz artacak. Zorluklar, sıkıntılar arttıkça tesbihatlar, zikirler efendim artacak, sabır gücümüz artacak. İsyanlara düşmeyeceğiz. Allah'a sığınacağız. Ama söyledik onu zaten biliyorsunuz. Yapmamız gerekenleri yapacak, Allah'a sığınıp dua edeceğiz. Bunları aştıktan sonra, rahata, huzura erdikten sonra böyle güzel bir haber aldığımızda elhamdülillah diyecek ve hiç vaktimiz yoksa şükür secdesi, sadece secde. Ama vaktimiz varsa, ortam müsaitse en azından bir iki rekat şükür namazı kılacağız. Böyle güzellikleri sadece konuşmak, dinlemek boyutunda kalmasın duygu ve duasıyla hayatımıza geçirelim diyorum kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim, Hazreti Sevde annemiz radıyallahu anha bir yandan sevinirken bir yandan da çok üzülüyordu. Resulullah Aleyhisselam ve yol arkadaşları hicret yolunu bitirerek salimen Medine'ye varmışlardı. Az önce ifade ettim. Yani hocam daha Sevr'deydik. Ne zaman gittiler? İzciler geldi. Şöyle oldu, böyle oldu. Mağaranın önüne örümcek, akur dedim ya. Bunlara girmedim. Sevde annemizin yanındayız. Yani oradan konuşuyoruz. Gittiler Medine'ye. Buna çok seviniyordu. Yani Medine'ye, yani Kuba'ya vardılar. Çünkü aleyhisselam oradan haberci gönderdi. Diğer taraftan en çok sevdiklerinden ayrı düştüğü için çok üzülüyordu. Abi, diğer taraftan en çok sevdiğinden ayrı düştüğü için çok üzülüyordu. Bu yüzden sevinçle hüznü birlikte yaşıyordu. Bir taraftan Resulullah ve arkadaşları Salim'e vardılar. Sevindi. Mutlu oldu. İşte şükür namazı kıldı vesaire. Ama diğer taraftan da artık ayrı kaldı. Mekke'de ne kadar kalacaklar belli değil. Şimdi kıymeti dinleyenlerim, burada mühim bir yerdeyim. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. İslam tarihi çalışmamda da, yani yazı çalışmasında da burada bir hayli zorluk çekiyorum. Resulullah Aleyhisselam bildiğiniz gibi hanımını, kızlarını, bekar kızlarını, Hazreti Ebu Bekir de aile efradını Mekke'de bırakarak Medine'ye gittiler. Yani birçok tedbirler var burada belki ama diğer sahabileri gönderirken Medine'ye bunları göndermemişlerdi. Burada yani bir takım yorumlar yapılıyor ama isabetli de olur, hatalı da olur. Anlamakta zorlanıyoruz. Aleyhisselam da gitti Hazreti Bekir ile beraber hanımı, iki kızı, Hazreti Bekir'in aile efradı Mekke'de kaldılar. Peki burada kimler var, ne yapıyorlar? Biraz onu sizlerle paylaşayım. Yani Resulullah'ı kaçırdı müşrikler. Çünkü Kuba'ya gittiği, onlara kavuştuğu haberi onlara da geldi. O zaman ne oldu şimdi? Sevda anneyi ve diğerlerini, yeni bir hayat onu bekliyor. Zorun zoru bir hayatın en zor zamanı. Sabır ve sebatın zirveye vurduğu bir zaman bu. Müşrikler sıkıntı verecekler çok. Resulullah Aleyhisselam'ın hicretiyle yalnız kalmıştı. Daha doğrusu yalnız kalmışlardı. Yalnız kalan sadece Sevde annemiz değildi yani. Hazreti Ümmü Kulsum ile Hazreti Fatıma da buradaydı. Resulullah'ın iki ciğerparesi. Hazreti Rukiye, kocası Hazreti Osman ile beraber hicret etmişti. O yok. Evi görelim şimdi biraz. O yok. Ebu Las bin Rebi ile evli olan Hazreti Zeynep, Resulullah'ın büyük kızı buradaydı Mekke'de. Kocası henüz Müslüman olmadığı için Medine'ye hicret edememiş, Mekke'de kalmıştı. Resulullah'ın evinden Sevde annemizi gördük. Hazreti Ümmü Kulsum'u, Hazreti Fatıma'yı kendi evlerinde, bir de kocası evinde Hazreti Zeynep'i görüyoruz aile efradından. Dahası var. Biraz bir fotoğraf çizeyim ben size. Resulullah Aleyhisselam'ın amcalarından biri olan Abbas amca ile hanımı Ummul Fadıl Lubabetül Kubra yenge çocuklarıyla beraber Mekke'deydi. Hazreti Hamza amca hicret etmişti fakat hanımı Selma Zeynep yenge ile sevgili kızı Umame Mekke'deydi. Ebu Leheb ile karısı, bu da amca, Ummu Cemil, çocuklarıyla beraber şiddetli düşmanlıklarını daha da artırarak sürdürüyorlardı. Mekke'de olsa yaramıyor bunlar. Birinci derecede yakın akraba olmalarına rağmen onlardan bir hayır gelmediği gibi sürekli tehdit ediyorlar. Bitmedi, yine var Mekke'de birileri. Şimdi ileride bazı savaşlara gelince, bazı sevinçlere, zorluklara gelince de göreceğiz. Yani böyle tek boyuttan gitmek tehlikeli bir yaklaşım oluyor. Bütün ayrıntıyı görmemiz lazım. Orada kim var? Yani yalnız kaldı. Nasıl yalnız? Bunları göreceğiz. Resulullah Aleyhisselam'ın halalarından Ummu Hakim Beyza ile Berre hala vefat etmişlerdi. Safiye hala Hamza amca ile beraber Medine'ye hicret etmişti. Ben Resulullah Aleyhisselam'ın yani Safiye binti Abdülmuttalip veyahut da Abbas binti Abdülmuttalip deyimi kullanmak yerine halaya hala, amcaya amca demeyi daha yakın bulduğu için ifadeyi böyle kullanıyorum kıymetli dinleyenlerim. Atike hala kocası Ebu Umeyye bin Muğire müşrik olduğu için Mekke'deydi. O yüzden Atike halanın ne zaman İslam'a girdiğini tam bilemiyoruz, kocasından gizliyor. Ebu Muğire meşhurdur müşrik Mekke'de. Umeyye ile Erva halalar ise Medine'ye hicret etmek için sürekli hazırlıklı olup fırsat kolluyorlar. Onlar da Mekke'deler. Şartları demek gidemediler, el vermemiş. Diğer taraftan şimdi yine var Mekke'de birileri. Resulullah Aleyhisselam'ın nişanlısı olan Hazreti Ayşe annemiz de buradaydı. O yıllarda henüz Müslüman olmamış olan dedesi Ebu Kuhafe Osman, yani Hazreti Ebu Bekir'in babası ve ninesi Ummu Hayl Selma, bu Müslüman sahabe Mekke'deydiler. Ayşe annemizin dedesi ninesi Mekke'de. Anne tarafı Mekkeli olmadığı için, bu baba tarafından dede nine, anne tarafı Mekkeli olmadığı için onlar uzakta, bir fayda yok. Fakat sevgili annesi meşhur Ummu Ruman Zeynep radıyallahu anha sürekli yanında zaten. Hazreti Ayşe'nin babasının, yani Hazreti Ebubekir'in yani, Müslüman olmadığı için boşadığı daha önceki hanımı Kuteyle binti Abdülüzzan'ın hiç faydası yoktu. Fakat ondan Esma ile Abdullah adlı iki üvey kardeşi vardı Ayşe annemizin. Bunlar Müslümandı. Az önce anlattığım Esma, Abdullah, bu ikisi işte Kuteyle'den. Üvey oldukları halde öz kardeşten daha yakın idiler. Sürekli onlarla beraber. Bu da Ayşe annemiz tarafından olaya bakıyoruz. Bütün bunlar o an için Mekke'deki en öne çıkan sahabiler olup başkaları da vardı tabi. Hazreti Sevde annemiz, biz burada Sevde annemizi malum sizlerle paylaşıyoruz. Bunlarla hangi durum ve ortamlarda ne kadar beraber olduğu tam olarak bilemiyoruz. Ama burada görüldüğü gibi bu ortamda Resulullah Aleyhisselam'ın hicretinden sonra sevgili annemizin Mekke'de en yakınları bunlar. Bu zor ortamlarda neleri, ne kadar, nasıl yaşadıklarını da çok net bilmiyoruz. Ama çok zor olduğunu sanırım tahmin ediyorsunuzdur. Şu eksik kalmasın, bunu da inşallah bitirmeye çalışayım kıymetli dinleyenlerim. Çünkü bu yakınları iyi anlaşılması gerekiyor. Yakınlarının, Hazreti Sevde annemizin ve diğerlerinin. Hazreti Sevde annemiz bu zor ortamda birine gitse zaten takip ediliyor, görülecek. Biri onlara gelse görülecek. Hiç gidip gelmeden olur mu? Olmaz. Şimdi bazen hani deriz ya, gider marketten alışveriş yaparız, İşte birkaç hafta çıkmayız dışarıya. Tamam, bazı şeyleri böyle yapalım. Ama mesela bir su düşünün. Biz musluğu çevirdik, suyumuz akıyor. Siz suyu dışarıdan getireceksiniz. Yani suya gideceksiniz. Her evin bahçesinde su kuyusu yok ki. Yani toplumun içine gireceksiniz. Bunun görülmesi lazım. İşte bu toplumun içerisinde nasıl ayakta durulur? Sataşmalar, hakaretler var. Orada konumu itibariyle önemli bir yerde Resulullah'ın hanımı, her hareketi, her çıkışı, her girişi en ince ayrıntısına kadar gözleniyor. Bunun da farkında. Ama hayat devam ediyor. Ay bıktım, strese girdim dediğini görmüyoruz. Buranın dünya olduğunu, dünyada da imtihanların olduğunu biliyor. Ben de bunu buradan çok rahat sizlerle paylaşıyorum. Siz de radyodan rahatça dinliyorsunuz. Ama ben kendimi, siz kendinizi bu olayın içine koyun bakalım, böyle rahat konuşup dinleyebilir miyiz? Bunu iyi anlamamız lazım. Bu bir boyut. Bir boyut daha var. Atlanmaması gereken bir boyut. Biz bunu çok yapıyoruz. Nedir? Sevda annemiz radıyallahu anha, yani bizim konumuz Sevda annemizdir diye ondan gidiyorum diğerleri de böyle. Günü geçiştirmiyor, zaman kaybetmiyordu. Ne kadar büyük sıkıntıları olursa olsun zamanını yasla, hüzünle, kederle geçirmiyordu. Biz bunu yapıyoruz işte. Yasla, hüzünle, kederle geçirmiyordu. Hele hele boşa hiç harcamıyordu. Kahırla kahretmiyordu kendini. Daha doğrusu Mekke'de kalanların hiçbiri en küçük bir isyan içine düşmemişlerdi. Ne kadar rahat söylüyorum değil mi? Ya, ortamım rahat çünkü. Burada rahat konuşuyorum, rahat söylüyorum. Siz de eminim rahat dinliyorsunuzdur. Ama işte böyle bir ortama girdiğimizde ne yaparız bilemiyorum. Allah hepimize yardım etsin. Her anını ya bir ayeti kerime ya bir sure-i şerife süslüyordu onların. Ayeti kerimeler onları hayatta tutan hayat kaynakları olmuştu. Hayatta tutan hayat kaynakları. Zorluklar karşısında Kur'an ile duruyorlardı ayakta. Zorluklar karşısında Kur'an ile duruyorlardı ayakta. Biz böyle sıkıntı, zorluklara girdiğimizde yani Kur'an bile okumayız, öf püf diye diye hem kendimizi yıpratırız hem çevremizi yıpratırız. Allah'ın kelamına sarılalım, Allah'a sığınalım diyorum tabii, herkes diyor ama ne kadar sarılıyoruz, ne kadar sığınıyoruz onu sadece Cenab-ı Hak bilir. Medine'de neler olup bittiğine ilişkin çok sağlıklı haberler alamıyorlardı. Bazen de birbiriyle çelişen bilgiler geliyordu. Yani haberler geliyor ama bir sürü de yalan haberler geliyor. Fakat gün geçtikçe Mekke'de çok kötü şeyler oluyordu. Öfkeli müşrikler sürekli öfkelerini biliyorlardı. Müslümanların hicret ederek kurtulamayacaklarını ihtar ettikleri gibi Medine üzerine yürüyüp bütün Müslümanları kılıçtan geçirmekten söz edecek kadar da ileri gidiyorlardı. Yani gittiler de kurtuldular mı zannediyorlar. Ve bir taraftan böyle bir gergin. Yani müşrikler hem kendilerini geriyor hem de oradaki Müslümanları germeye çalışıyorlar. İşte böyle gergin bir ortamda yaşamak durumunda kalan sevgili annemiz sadece zor değil, zorun zorunu başarmanın çabasındaydı. Zorun zorunu başarmanın çabasında. Az önce biraz değindim. Şimdi o soruyu bir daha sorup çok az şeyler ifade ettikten sonra sizlerin idraklarını anlayışlarına bırakacağım kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam hicret esnasında bunlara neden götürmedi? Soru bu. Resulullah Aleyhisselam bunları niye götürmedi? Yani hicret esnasında Sevda annemiz ile Ayşe annemiz başta olmak üzere bu yakınlarını yanına niye almadı? Düşmanlıkta her türlü sınırı aşmış olan bu canavar müşrikler içinde bırakırken neye güvendi? Oldukça ayrıntılı cevapları gerektiren bu sorular daha da çoğaltılabilir değil mi? Ancak biz daha önceki konularda zaman zaman ifade ettiğimizi burada birkaç cümleyle tekrarlayıp yetineceğiz kıymetli dinleyenlerim. Bilgi olsun diye bunu paylaşıyorum. Mekke müşriklerinin gelenek, örf ve adetlerinde evleri basmak olmadığı gibi kadınlara taciz etmek de yoktu. Bu tür şeyler hem şerefsizlik ve hem de çok ayıp sayılır, utanç vesilesi olarak görülürdü. Muhtemelen bunu düşünmüşlerdir. Elbette ki her şeyin en doğrusunu Allah bilir. Şimdi bir tarafta bölgenin güzel değerlerini, bu değerleri öne çıkarmayı bileceğiz. İstifadeyi bileceğiz. Burada onu görüyoruz. Böyle ben şimdi şu anda ifade etmedim. Geçen hafta biraz değindim geçtim sadece. Mesela Hazreti Bekir'in evine gelmişti. İşte ev bastılar daha doğrusu ama içeri girmediler yani. İşte kapı önünde sorguladılar ev halkını. Hazreti Esma onlara cevap veriyordu. Ebu Cehil kafiri istediği cevabı alamayınca bir tokatı şaklattı, düşürdü yere Hazreti Esma'yı. Bu da meşhur, herkes biliniyor, biliyor. O anda Esma çığlık atar gibi şöyle bağırmıştı. Evde adam olmadığı halde ev basmaya utanmıyor musunuz siz? Şimdi haykıracağım ha diye. Yani aman millet duyar, adamı olmayan evi basmışlar, kadınları dövmüşler, duyulur, şerefimiz iki paralık olur diye oradan dağılmışlardı. Şimdi Mekke dönemi anlatılırken bütün değerleri sıfırlayarak anlatıyoruz. Bu yanlıştır. Hiçbir toplum, kıymetli dinleyenlerim, hiçbir toplum bütün değerleri komple çökmez. Zaten böyle bir şey olsa helak olurlar. Muhakkak içlerinde çok böyle değer verdikleri şeyler var. Yani namus konusu biraz farklı anlaşılıyor. Yani herkes namussuzdu gibi, namussuz idi gibi anlaşılıyor. Bu çok kötü bir şey. Çünkü o toplumdaki kadınlar yarın sahabe olacaklar. Bunlar namussuz muydular? Her dönemde, her yerde en medeni olduğunu söyleyen şu çağda bile namussuzluk vergiye bağlanmış değil midir yani? Her dönemde var böyle şeyler. O gün de vardı. Olay bu. Yani birilerini bir yerlerde çok uygunsuz halde görmüyor musunuz? O gün de birileri vardı. Şimdi bu uygunsuz insanları görerek bu zaman için insanımızın ahlakının tamamının çöktüğünü söyleyebilir misiniz? Hayır. O dengeyi iyi sağlamak durumundayız. Bunu altını çizerek söylüyorum. Hep ben sordum kendi kendime. Hala net cevap vermiş değilim. Yani ashabını gönderirken hanımını gönderirdi, kızlarını gönderirdi. Hazreti Bekir de ev halkını önceden gönderirdi. Bunları göndermediler. Bir taktik var burada. Bir takım yorumlar yapılıyor amenna. Ama tam anlayamıyoruz. Ben o yüzden konunun burada sonuna elbette ki her şeyin en doğrusunu Cenab-ı Hak bilir diyerek bitirmek istiyorum. Ama bunların Mekke'de biz şimdi ne yapacağız, ne hale geleceğiz, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, bizi kim koruyacak, halimiz ne olacak korkuları olmakla birlikte isyanları yoktu. Taşkınlıkları yoktu. Başına gelen sıkıntılar ne olursa olsun taşkınlık yapmıyorlardı. Sabretmesini biliyorlardı. Malum üzücü olay herkesi üzer. Bu doğru. Ama doğru olan bir şey daha var. O da kişinin kendini kaybetmemesi. En zor zamanlarında ne yapıyorlardı? Kur'an tilavetini artırıyorlardı. Namazları nafile olarak artırıyorlardı. Dua ediyorlardı. Sabır, sebat ve zikir içindeydiler. İşte bizim eksik olduğumuz kısmın en çarpıcı boyutu burası olsa gerek. Zorluklar, sıkıntılar bizim içindir. Bunlara bir şekilde katlanacağız. Tabii şimdi şu an dinleyen kardeşlerim arasında farklı sıkıntıları çekip de hoca konuşuyor, ben neler çekiyorum diyen kardeşim varsa Rabbim ona ve herkese bir çıkış yolu kolaylıklar ihsan etsen ama Ne demeni bekliyorsunuz? Yani şu anda anlatmaya çalıştığım içindeki mesaj budur. Kıymetli dinleyenlerim, inşallah Rabbim hepimizi sabrı sebat sahibi yapar. Evet, Hazreti Sevde annemiz Mekke'de kalan diğer Müslüman kardeşleri gibi gönlüyle beraber gözleri ve kulakları da Medine istikametindeydi. Gönlüyle beraber gözleri, kulakları Medine istikametinde. Resulullah Aleyhisselam hicret etmişti. Sahabiler ise ondan önce hicret etmişlerdi. Mekke'de Müslüman kalmamış gibiydi. Kalanlar da kendilerini gizlemek zorundaydılar. Dolayısıyla birbirleriyle iletişimleri kesilme noktasına gelmişti. Yanında olan Müslüman kardeşleriyle beraber hayatta tutunmaya çalışırken bir an bile ümitsizlik içine düşmemişti. Kolay değil tabii bu. Resulullah Aleyhisselam'ın hicretinden sonra büyük ve korku endişeyle geçen çok günler, geceler. Dile kolay gelse de bayağı bir süre var. Bir soru sorarak ben merak ettim, şimdi ne diyeceksiniz? İşte Aleyhisselam daha sonra onlara söyleyeceğim, yani gönderip birilerini bunlara Mekke'den aldıracak. Ama lütfen bir düşünün bakalım. Resulullah Medine'ye gitti. Ne kadar zaman, gün ya da hafta veya ay, ne dersiniz yani? Bunlar ne kadar kendi başlarına kaldırır Mekke'de? Ne kadar zaman sonra gönderip bunları aldırdı, Medine'ye götürdü acaba? Sizi fazla merakta bırakmayayım. Hatırlayınız, Eyüp Sultan evinde misafir olacak Aleyhisselam. Mescid-i Nebi inşaatı yapılacak. Yanında da odaları, evi, yani 3 tane oda yapılacak oraya. Bütün bunlar 7 ay sürecek. Dile kolay gelse de yaşanması çok zor 7 ay. Ya 7 ay tam. Korku ve endişeli günler ve geceler 7 ay. Bunlar Mekke'de kendi başına kalmak durumunda kaldılar. Tam 7 ay kıymeti dinleyenlerim. Gündüzler bir başka endişeyle geçmişti, geceler bir başka. Gözler, gönüller, kulaklar, bütün her şeyleriyle Medine'den gelecek hicret haberini bekliyorlar. Şimdi Aleyhisselam onlara, ben Medine'ye gideyim, şu kadar ay sonra sizi alırım dememişti. Orada ne olacağı bilinmiyor. Veyahut da size bir mesaj gönderirim, mektup gönderirim, telefon açarım. Bu imkanlar da yok. Buna rağmen haberler yani kesik kesik de olsa gidip geliyor. Ama Resulullah Aleyhisselam Medine'ye hicret ettikten sonra toplamda 7 ay kadar bir süre içerisinde Sevde annemiz Mekke'deki diğer Müslümanlarla beraber kendini gizleyen, açığa çıkaran onlarla beraber çok korkulu günler, geceler yaşamıştır. Ben hep orayı aslında paylaşmak isterdim. Yani neler oldu, neler yaşadılar, nasıl sabredildi. Maalesef bunlar kayıtlarda yok. Çok zorlu günler geçirdiler ama sabır, sebat ve zikirle bu günleri değerlendirdiler demek de istiyorum bu arada. Yani katlandılar, sabrettiler ama aynı zamanda böyle bir değerlendirme olduğunu görüyoruz efendim. Peki ne olacak bundan sonraki süreç? Tabii haber gelecek. Yeni bir yolculuk başlayacak ama bugün bizim süremiz burada doldu. Önümüzdeki derslerde inşallah bunları da sizlerle paylaşmak arzusuyla, duasıyla burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.